Ayrım 12, Huzur Sokağı, Şule Yükselşenler, sayfa 112. Necati, Bilal'in tavsiyesi üzerine derhal Seval'i bulmuş ve binbir güçlükten sonra onu evlenmek hususunda ikna edebilmişti. İki genç karar verdiler. Durumu her ikisi de ailelerine açacaklar, karşılıklı muvafık görüldüğü takdirde aileler temaşa edilecekti. Önce şimdilik kaydıyla gençler arasında söz kestiler. Daha söz kesilir kesilmez Seval bir müddetten beri şiddetle arzu ettiği şekilde örtündü. Ve eşyalarını toplayıp kaldığı yurdu terk ederek memleketine anne ve babasının yanına hareket etti. Seval'in annesi ne tam açık ne de tam kapalı sayılabilirdi. Başında görenek olduğu için yarım bir başörtü taşır, sokağa truvakar kollu döpiyeslerle çıkardı. Memleketin tanınmış tüccarlarından biri olan babası ise fikir cereyanlarının tamamen dışında servetini her gün biraz daha arttırmaktan başka düşüncesi olmayan dünyalık bir hayat adamıydı. Kız kardeşi Meral bu yıl lise birinci sınıfa geçmiş neşeli şakacı muzip bir kızdı. Ailesi Seval'i birdenbire elinde bavulu ve üstelik tam bir İslami kıyafet içinde karşılarında görünce gözlerine inanamadı. Bu habersiz geliş hepsi için bir sürpriz olmuştu. Hasretin vermiş olduğu bir heyecan içinde kucaklaşma ve ağlaşma faslından sonra ailesinin meraklı soruları üzerine Seval örtünmesinin sebeplerini uzun uzun izah etti. Kızının bu halinden en çok duygulanan Seval'in babası olmuştu. Konuşmasının sonunda Seval'in, ''Babacım, hakiki bir Müslüman olduğumu ancak namaza başladıktan ve Allah'ın emrettiği şekilde örtündükten sonra anladım. İçimdeki huzur ve sevinci size tarif edemem.'' şeklindeki sözleri üzerine gözleri yaşaran baba, içinden gelen bir hamleyle oturduğu yerden kalktı ve sevgiyle, takdirde kızının alnından öptükten sonra, ''Sana verdiğim emekler helal olsun kızım. Bu hareketin gerçi benim başıma inen sert bir tokmak oldu ama bana müstahak. Size manevi bakımdan layıkıyla yetiştirmediğimi şimdi daha iyi anlıyorum. Gerçi ben neydim ki size bir şeyler verebileyim? Gün gelip çatacakmış da dinimin icaplarını evladımdan öğrenecekmişim ha. Allah Allah. Olur şey değil. Olur şey değil doğrusu.'' Seval'in babası sözlerinin burasında küçük bir fenalık geçirdi. Yanı başındaki koltuğa bir külçe gibi yığıldı. Yüzünü kan boğmuştu sanki. Dirseklerini dizine dayadı, başını ellerinin arasına gömdü ve bir müddet öyle hepsinin hayretli bakışları arasında hareketsiz kaldı. Sonra ani bir hareketle yerinden doğruldu. Odanın ortasında, elleri pantolonunun ceplerinde olduğu halde ayaklarının üzerinde birkaç kere yaylandı. Her halinden vicdani bir mücadele içinde olduğu açıkça okunuyordu. Nihayet Seval'e dönerek, ''Seval, dedi. Şu halinle beni ne kadar alt üst ettiğini anlatamam sana. Bak kızım, hepiniz şahit olun. Allah da şahidim olsun ki, yemin ediyorum, bu andan itibaren ne içki, hatta ne sigarayı ağzıma koymayacağım. Tövbe olsun içmeyeceğim bundan böyle. Ve evet yavrum, artık namaza başlayacağım.'' Seval bu sözlerin üzerine yerinden sıçradığı gibi babasının boynuna atıldı. Baba kız bir anda sarmaş dolaş oldular. İkisi de ağlıyordu. Bu manzara karşısında annesi de gözyaşlarını tutamamıştı. O da koştu, kızını bağrına bastı. Bir yandan kızının yanaklarından öpüyor, bir yandan da ''Sevalim, Sevalim, yavrum benim, biricik melek kızım'' diye ardı ardına sevgi dolu sözlerle ona olan sevgisini dile getiriyordu. Sonra aniden kocasına döndü. ''Bak bey'' dedi. ''Sen içkiyi sigarayı bırakıp namaz kılacağına söz verdin. Ben de yine hepinizin önünde söz veriyorum. Bundan sonra ben de aynen Seval gibi başını tamamen örtecek, fardüsü ve kalın çorap giyeceğim. Bu akşamdan tezi yok, namaza da başlayacağım. Sevalimin sözleri çok hoşuma gitti. Öyle ya, bizimki de Müslümanlık mı yani?'' Seval kulaklarına inanamıyordu. Ailesi tarafından örtünmesinin ve namaz kılmasının bu derece takdirle karşılanacağını, hele hele anne ve babasının da İslami bir hayata doğru dönüş yapabileceklerini hiç mi hiç tahmin etmiyordu. Fakat küçük bir çekirdeğin içinde koskoca bir ağacı saklayan Allah nelere kadir değildi ki? Şimdi bütün iş kız kardeşi Meral'e de aynı nispette tesir edebilmekti. Annesinin ve babasının kollarının arasından sıyrılıp Meral'le biraz konuşmak için arkasını döndü. Fakat Meral odada yoktu. Seval dışarıya doğru seslendi. ''Meral, neredesin canım?'' ''Buradayım ablacığım.'' Seval kapıyı açıp hole çıktı. Fakat çıkmasıyla birlikte küçük bir sayha ile olduğu yerde kala kaldı. ''Meral?'' Meral holdeki büyük aynanın önüne geçmiş, ablasının biraz evvel çıkardığı pardesüye girmiş, başına da yine ablasının eşarbını aynen onun gibi güzelce örtüp bağlamıştı. Elini hayretle ağzına götürmüş, şaşkınlık içinde kendisini seyreden ablasına aynadan bakarak tatlı tatlı gülümsedi. Seval'in bir şey söylemesine fırsat bırakmadan, ''Nasıl ablacığım?'' dedi. ''Bana da senin kadar yakıştı mı?'' Seval, saadetin bu kadarıyla adeta sarhoş olmuştu. Ellerini yüzüne kapayarak sevinçten hıçkıra hıçkıra ağlamaya başladı. Bir yandan da, ''Söyle Meral'' diyordu. ''Söyle, şaka yapmıyorsun ya. İnanayım mı buna? Ama nasıl olabilir ya Rabbim, nasıl olur?'' Meral aynanın karşısından ayrılarak koşa koşa geldi. Ablasının boynuna sarıldı ve onun ıslak yanaklarını öpmeye başladı. ''Niçin olmasın ablacığım? İnan ki şaka falan değil, karar verdim. Artık ben de senin gibi olacağım.'' ''Ama sen okula gidiyorsun Meral. Olsun, ne çıkar? Şimdilik gider gelirken örterim, mezun olunca da hiç açmam. Söyle ablacığım, şimdi artık Allah beni de sever değil mi?'' ''Tabii canım kardeşim, tabii. Ah, bilmezsin beni bugün ne kadar mutlu ettiniz.'' O gece geç saatlere kadar sohbet ettiler. Meral yattıktan sonra Seval, okulu terk ediş ve evine dönüş sebebini uzun uzun anne ve babasına izah etti, Necati'den bahsetti. Çok imanlı ve terbiyeli bir genç olduğunu, kendisiyle evlenip mazbut bir yuva kurmak istediğini yine uzun uzun anlattı. Babası evet demekte bir an dahi tereddüt etmemişti. ''Madem ki senin bu yola, Allah yoluna dönüşüne o sebep olmuştur, bir kızım değil bütün servetim helal olsun ona.'' diyordu. ''Yarından tezi yok. Yaz ve bildir kabul ettiğimizi kızım. Hem paraca da kendisini sıkmasın. Madem İstanbul'a yerleşmek niyetinde, oradan size güzel bir kat alırım. Mobilyalar da benden. Tamam mı yavrum? Damat kendini kurtarıncaya kadar size her ay geçiminiz için muayyen bir para da gönderirsem içim daha da rahat eder. Yeter ki sen böyle hem kültürlü hem de Allah'ını, Kur'an'ını bilen, imanlı bir gence düşmüş ol.'' Seval müjdeli haberi hemen ertesi gün sabah mektupla Necati'ye bildirdi. Mektubu babası işe giderken kendi eliyle postaya attı. Artık Seval için yepyeni, ışık dolu, aydınlık bir hayat başlıyordu. Necati, Seval'den beklediğinden de büyük müjdelerle dolu mektubu alır almaz harekete geçti. O da meseleyi anne ve babasına açıp mütabakat cevabını almak için alelacele eve girdi. Ve akşam yemeğinde meseleyi anne ve babasına açtı. Babası kendisini bıyık altından gülümseyerek dinliyordu. Helen Necati'nin gelin namzedinden imanlı, kapalı bir genç kız diye bahsetmesi, karı kocanın birbirlerine bakarak manalı ve alaylı gülüşmelerine sebep olmuştu. Nihayet sözlerinin sonunda babası, kati kararını birkaç cümle ve sert bir ifadeyle bildirdi. ''Fakülteyi bitirip maaşa geçmeden evlenemeyeceğini bilmelisin. Bu bir. Ben gelinim olacak kızın öyle hizmetçi kıyafetinde bir kız olmasını istemem. Ailemizin şerefini, içtimai durumumuzu düşünmek şart. Bu iki. Her şeye rağmen böyle bir şeye teşebbüs etmeye kalkarsan benden tek kuruşluk yardım göremezsin. Karşımıza mevkimize uygun modern ve asri bir gelin adayı çıkarmadıkça bu şartlarım değişmeyecektir. Bu da üç. Anladın mı küçük bey? Bir daha da bu bahsin açıldığını duymayacağım bu evde.'' Necati'nin dünyası bir anda başına yıkılmıştı sanki. Babasına belki birçok şey söyleyebilirdi o anda. Ama elinde şarap kadehiyle gurur ve azamet içinde konuşan bir adamın karşısında daha fazla durmak istemiyordu. Esasen sofrada her zaman içki bulunduğunu bildiğinden dolayı Necati daima eve yemek saatlerinden sonra geliyordu. Bu akşam babasını bir yere gitmeden sofra başında yakalamak için erken gelmişti. Babasından son ve kati cevabı alınca da hiç sesini çıkarmadı. Tabandaki yemeği yarım bırakarak sofradan kalktı. Allah'a ısmarladık bile demeden sokağa attı kendisini. Kadıköy iskelesine geldiği zaman vapur hazırdı. Doğruca yukarıya güverteye çıktı. Güvertede kimsenin olmayışı onun dertleriyle baş başa kalması bakımından çok isabetli olmuştu. Seval'in mektubunu düşünüyordu. ''Babam maddi bakımdan hiç üzülmemeni istiyor. Bize alacağı bütün eşyaları da düzdükten sonra muntazaman her ay bize geçimimiz için muayyen bir aylık da göndereceğini söyledi.'' diyordu Seval. Ama Necati bir türlü bunu gururuna yediremiyordu. Kadın parasıyla beslenen bir erkeğin durumuna düşmek istemiyordu. Küpeşteye biraz daha abandı. Çaresiz, kararsız ve üzgündü. Şimdi ne yapmalıydı? Daha doğrusu ne yapabilirdi? Gözlerini oynaşan köpüklü sulardan ayırmadan uzun müddet öyle dertli dertli düşündü, durdu. Vapur köprüye yanaşırken ister istemez dudaklarından o anda hatırına gelen Baudelaire'in bir şiirini okudu. Dalgaları fısıldıyormuşçasına ağır ağır hüzünlü okumaktaydı. ''Derdim, yeter, sakin ol, dinlen artık biraz. Akşam olsa diyordun, işte oldu akşam. Siyah örtülere sardı şehri karanlık. Kimine huzur iner gökten, kimine gam. Bırak şehrin iğrenç kalabalığı gitsin. Yesin kamçısını hazzın sefil cümbüşte. Toplasın acı meyvesini nedametin. Sen gel derdim, ver elini bana, gel şöyle. Vapur köprüye yanaşmıştı. Merdivenlerden ağır ağır inerek kalabalığın arasına karıştı. Dışarıya, caddeye çıktığı zaman bir müddet nereye gideceğine karar veremedi. Gerçi bugüne kadar bu gibi hallerde daima Bilal'e başvurur, ona açılırdı. Ama Bilal de artık evlenmişti. Bu saatte onu evinde rahatsız etmeye çekiniyordu nedense. Bir ara Doktor Nazım'a gitmeyi düşündü ama onunla da bu gibi meseleleri konuşacak kadar yakın bir münasebetleri yoktu. Neticede her ne pahasına olursa olsun diyerek yine Bilal'e gitmeye karar verdi. Huzur sokağına henüz girmişti ki yanık bir ezan sesi bütün benliğini adeta müşfik bir annenin evladının bağrına basması gibi kucaklayıverdi. Bu Bilal'in sesiydi. Necati yatsı ezanını okumakta olan Bilal'le camide buluşmanın daha da iyi olacağını düşünerek acele adımlarla camiye koştu. O kapıdan girerken Bilal de ezanını bitirmiş, minareden aşağıya inmişti ki kapının ağzında elinde ayakkabılarıyla içeri girmekte olan Necati'yi gördü. İki arkadaş muhabbetle kucaklaştıktan sonra birlikte namaza durdular. Namaz bitip cemaat dağılırken Necati, "Bilal, seninle konuşmaya ihtiyacım var. Eve haber versen de bir yere gidip otursak ne dersin?" dedi. Bilal Necati'nin bir hayli dertli olduğunu anlamıştı. Arkadaşının sırtına dostça vurarak, "Dertleşmek için bizim fakirhaneden iyi bir yer arıyorsan aldanırsın azizim," dedi. "Hadi hadi düşünmeyi çekinmeyi bırak da yürü benimle." Biraz sonra iki arkadaş yer minderlerinin üstüne oturmuş konuşmaktaydılar. Necati Seval'den gelen mektuptan bahsetti. Daha sonra da meseleyi açtığı zaman babasının takındığı tavrı ve sert dille vermiş olduğu menfi cevabı anlattı. Nihayet ümitsiz ve peşin bir halde Bilal'e bakarak "Söyle kardeşim," dedi. "Sen olsan böyle bir vaziyette ne yaparsın? Ben babamı çok iyi tanırım. Olmaz dedi mi bir şeye bir kere? İmkan yok, o olmaz." Üstelik üstüne düşündükçe bütün inadı kabarır. Diğer taraftan Seval'in ailesi memnuniyetle kabul etmiş durumda. Ancak evvelce de izah ettiğim gibi ben kadın parasıyla geçinen bir erkek durumuna düşmek istemiyorum. Ne derler? Yani yukarıya tükürsen bıyık, aşağıya tükürsen sakal. Bilal Necati'yi uzun uzun dinledikten sonra "Bak Necati," dedi. "Bu mevzuda beni bir akranın değil bir ağabeyin olarak göreceksin ve sözlerime çok ehemmiyet vereceksin. Zira bu hayati bir meseledir. Hislerimizle hareket ettiğimiz takdirde daima hatalı neticelere varacağımız muhakkaktır. Sen henüz istikbalini temin etmiş bir kimse değilsin. Fakat buna rağmen Seval gibi bir kızı kaçırmanın da doğru olmadığı muhakkak. Maddi bakımdan yegane istinadgahın olan babandan kat'i olarak yardım ve destek göremeyeceğine göre bir kapris uğruna Seval'in maddi destek teklifini reddetmen kadar gayri tabii bir şey düşünülemez. Daha ne istiyorsun aziz kardeşim? Sen böyle bir desteği gökte ararken yerde buldun. Hele hele kadın parasıyla yaşamak endişesinin Müslümanlıkla hiç mi hiç bağdaşmadığını biliyor musun? Sana bu hususta en güzel örnek İslam'ın peygamberi ve biz Müslümanların hayatımızın her safhasında yegane önderi olan Efendimiz'dir. Bilirsin ilk evliliğini yaptığı Hazreti Hatice ile evlenirken hiçbir mal mülk sahibi olmayan oldukça fakir bir gençti. Hazreti Hatice validemiz ise yaşça Efendimiz'den büyük, dul ve zengin bir kadındı. Bununla beraber Peygamber Efendimiz bunların hiçbirini kendisi için bir mahsur görmedi ve hayatını tereddütsüz gerçek bir fazilet abidesi olan Hazreti Hatice validemizle birleştirdi. Bilmem bu bahir misalden sonra aynı düşüncede ısrar eder misin? Necati geldiğinden beri ilk defa gülümseyen bir yüzle, "Sana gelmekte ne kadar isabet ettiğimi anlıyorum Bilal," dedi. "Misal Habibi Zişan olduktan sonra bana söyleyecek laf kalır mı artık?" O halde aziz kardeşim şimdi sen ilk olarak durumu Seval'e mektupla bildir. Ailenin sana karşı olan menfi tutumunu bildiği için babanın red cevabı tahmin ederim Seval'i sarsmayacaktır. Ailesinin sana karşı olan muhabbetinin de senin için bulunmaz bir avantaj olduğunu unutma. Benim anladığıma göre bu aile seni hakiki bir evlat gibi bağırlarına basacaktır. Duruma göre bir vasıtaya atlar Eskişehir'e gider Seval'in babasıyla bizzat görüşürsün. Söz kesme, nişan gibi meselelerine gelince orasını sen bize bırak. İstediğin zaman annem ve hanımının bu vazifeyi seve seve üzerlerine alırlar. Nasıl, anlaşabildik mi? Anlaştık Bilal'cim, anlaştık. Öyleyse bu andan itibaren asık surata paydos. Hem merak etme, sen kayınpederinin desteğiyle yuvanı kurup aileni güçlendirmeye başladıktan bir müddet sonra anne ve baban ister istemez seni arayacak ve yaptıklarından utanacaklardır. Kim bilir duaların ve çalışmaların sayesinde belki Allah onlara da hidayet nasip eder. Necati bu söz üzerine derin bir ah çekti ve ''Nerede azizim, nerede?'' dedi. ''Hiç mi hiç ümidim yok?'' Allah'tan ümit kesilmez Necati. Bu bir an ve saat meselesidir. Bakarsın yarın baban, annen ve kız kardeşlerin seni beni de geçerler. İncir çekirdeğinde incir ağacının programını derc eden, kadiri mutlak olan Rabbimiz nelere kadir değildir ki? Yeter ki biz dua ve sabır etmesini bilelim. Necati neşe ile yerinden doğruldu. Bana yeniden yaşama gücü verdin Bilal. Sana olan minnettarlığımı bilmem nasıl ödeyeceğim ben. Vakit bir hayli geç oldu. Hakkını helal et kardeşim. Söylediklerini vakit geçirmeksizin aynen tatbik edeceğim. Şimdilik iyi geceler. İyi geceler Necati. İyi haberlerini bekleyeceğim. 12. ayrımın sonu sayfa 119.